Asgari harcama, azami infak. Dünya serveti, Kur'an ve sünnet ölçüleri ışığında kullanmayı bilenler için büyük bir saadettir. Böyle bir zenginlik ebediyet saltanatıdır. Bunun için zengin Müslüman, kendisine harcarken asgari ile yetinecek, azami olarak infak edecek. Sahabeden Hazreti Ebu Bekir, Osman İbni Affan, Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhüm, Evliyaullah'tan Ebu Hanife, Ubeydullah Ahrar Hazretleri bunun en güzel misallerindendir. Bunun zıttına israf ve pintiliğe boğulan zenginlikse fitne ve felaket sebebidir. İnsanlığın utanç vesilesi olan kahredici bir duygusuzluktur. Nefsaniyetin putperesti haline gelmektir. Nitekim Firavun, dünya saltanatıyla şımardı, şaşkınlaştı, ''Ben sizin en yüce Rabbinizim'' diyecek kadar ahmaklaştı. Kapıldığı dünya ihtirasıyla bu alemde bir müddet saltanat sürdüyse de, o fani saltanat, onu ebedi alemin sefil bir bedbahtı olmaktan kurtaramadı. Karun da aynı belaya düçar oldu. Halbuki Karun, fakirken Tevrat'ı en iyi tefsir eden abid biriydi. Zenginleşince kavmi bile onun aşırılığına, şaşaasına, gösterişine isyan etti. Şımarma! Allah şımaranları sevmez ikazında bulundu. Fakat Karun, zenginlik sarhoşluğu içinde serveti lütfedeni unutup malına güvendi. Neticede güvenip dayandığı malıyla birlikte yerin dibine geçirildi. Vaktiyle o mağrurların sarayları üzerine doğan güneş, şimdi o sarayların harabeleri üzerine doğuyor. Velhasıl kul takva sahibi ise, zenginlikte de istikametini koruyabilir, fakirlikte de. Hadis-i şerifte buyrulur, cömertlik, dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa, bu onu cennete götürür. Cimrilikse, dalları dünyaya uzanmış cehennem ağaçlarından bir ağaçtır. Kim de onun dallarından birine tutunursa, bu da onu cehenneme çekip sürükler. İsraf ve lüksün ölçüsü. Altın oluk. Şu anda Müslümanlara yönelik tenkitlerden biri de, israfa gidiliyor. Lükse kaçılıyor. Para ile buluşan şato kuruyor. Arabanın en lüksünü alıyor vesaire şeklinde. Bunlar sembolik ifadeler ama genelde israf ve lüks tutkusunun devreye girdiği söyleniyor. İsrafta bir ölçü var mı? Mesela ben gelsem zat-ı âlinize, efendim, benim malım mülküm var, kazanıyorum, zenginim. Benim için israfın lüksün sınırını belirler misiniz diye sorsam, ya da şöyle sorulabilir. Bir Müslüman, şer'i sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, istediği gibi harcama hürriyetine sahip midir? Osman Nuri Topbaş, bu sınır takva olarak ayrıdır, ruhsat olarak ayrıdır. Bir defa mülk Allah'ındır, Allah içindir. Öncelikle bu telakki zaruridir. Bu mülk bana emanettir. Benim aşağımdaki kimseler bana zimmetlidir. Bende var, onda yok. Demek ki benim onun ihtiyacını temin etmem lazım. Bu anlayışın bir müminde tabiat-ı asliye haline gelmesi zaruridir. Mülkü kullanabilme sanatının en güzel yolu budur. Bir müminin kalbi adeta manevi bir röntgen haline gelecek. kendisine kimlerin zimmetli olduğunu simalarından bilecek. Bu zimmetine dikkat edecek. Halini arz eden muhtacı dinleyeceksin. Fakat iffeti dolayısıyla isteyemeyeni de sen gidip bulacaksın. Nasıl üstüne başına bir şeyler almak için dükkan dükkan dolaşıyorsan, üzerine zimmetli olan fakir fukarayı bulmak için de dolaşacaksın. Mülk Allah'ın, bizim değil, emanet bize. Bu durumda nasıl israf edersin? Sana ait olmayan bir malı nasıl keyfince kullanabilirsin? Bu emanete ihanet olmaz mı? Şeyh Sadi Şirazi rahmetullahi aleyh buyurur: Allah dostları, daha ziyade kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş ederler. Yani onlar garipleri arayıp bulur, kimsesizlerin kimsesi olur, muzdariplerin derdiyle dertlenir, iffetinden dolayı çekinip ihtiyacını arz edemeyen muhtaçları simalarından tanırlar. Bir Müslüman, şer'i mesuliyetlerini yerine getirdikten sonra istediği gibi harcama hürriyetine sahip midir sualinize gelince, böyle bir hürriyete sahip değildir. Bir mümin, dünyada nasların çerçevesi içinde hürdür. Nasların dışına çıktığı zaman, nefsani arzularının esiri olur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, mümin ne kadar çok kazanırsa kazansın, kendisi için kifayet miktarıyla yetinip, geri kalanı ahiret sermayesi kılabilmenin gayreti içinde olmalıdır. Zira ihtiyaçtan fazla harcamak israf, her şeyi kendi nefsine hasretmek de cimriliktir. Cenab-ı Hak bu iki menfi halden de kurtularak dengeli bir cömertliği emreder. Ayet-i Kerime'de buyurur: Resulüm, sana hayır hasenat yolunda neyi infak edeceklerini sorarlar. قُلِ الْعَفْوَ De ki, ihtiyaç fazlasını verin. El-Bakara 219. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur: Gerçek fakir, ihtiyacını giderecek bir şey bulamayan ve halini anlayıp kendisine yardım edecek biri çıkmayan, buna rağmen halktan bir şey isteyemeyen müstani kimsedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ganimetlerden beşte biri gelirdi. Dilese gayet zengin bir hayat sürebilirdi. Fakat o sallallahu aleyhi ve sellem, fakrı ve zahidane bir hayatı gönüllü olarak tercih eder, kifayet miktarıyla yetinir, geriye kalanı infak eder. Böylece agniya-i şakirine örnek olurdu. Evinde sudan başka hiçbir şeyin olmadığı zamanlarda da sabır ve şükür haliyle fukara-i sabirine fiili kıstas, yani canlı bir örnek olurdu. Bir gün ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında dünyadan bahsettiler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır buyurdular. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanın ihtiyaçlarını karşılamadaki meşru sınırlarını bildirmek üzere, İsrafa ve gurura saplanmaksızın yiyiniz, içiniz, giyiniz, sadaka veriniz buyurmuş. Diğer bir hadis-i şerifte de, canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen, şüphesiz israftır ikazında bulunmuştur. Halk ağzında oburluk veya pis boğazlık olarak da tabir edilen bu hal, dinimizce reddedilmiştir. Yine bu hal, çok imkana sahip olmanın, çok tüketmeyi meşru kılmadığını da ortaya koymaktadır. Zira Hazreti Ali radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi, zenginler israf ettiği ölçüde toplumda insanlar aç kalır. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri dünya ihtirasını şu teşbihle izah eder. Maddi hayata meyledenler için hayat, deniz suyu içmeye benzer. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, dünyaya aşırı düşkün bir İslam hukukçusunu gördüğünde, ona şu ikazda bulunur. Ey ilim sahibi kişi! Köşkleriniz Bizans imparatorlarının köşklerine, evleriniz İran hükümdarlarının evlerine, yaşadığınız meskenler Karun'un yaşadığı meskenlere, kapılarınız Talut'un kapısına, kıyafetleriniz Calut'un süslü kıyafetine, hayat tarzınız şeytanın hayat tarzına, yok oluşunuz inkarcıların yok oluşuna, yönetiminiz Firavun'un yönetimine, hakimleriniz aceleci ve rüşvetçi hakimlere, ölümünüz cahiliye ölümüne benziyor. Peki, Muhammedilik bunun neresinde? Hakikaten zamanımızın amansız hastalıklarından olan aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş gibi israflar, örnek almamız gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabının tanımadığı bir hayat tarzıydı. Zira onlar, yarın nefislerin varacağı konağın kabir olacağı şuuru içinde yaşıyor, yiyip içtiklerinden, giyip tükettiklerinden mutlaka hesaba çekileceklerini hiçbir zaman unutmuyorlardı. Zira Cenab-ı Hak, nihayet o gün, dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz buyurmaktadır. Et-Tekâthür 8. Yani İslam, istediğin gibi kazan, istediğin gibi harca şeklinde bir anlayışı asla kabul etmez. Çünkü Müslüman dünyanın gidişatından mesuldür. Sahabe bu mesuliyeti yerine getirmek için bütün imkanlarını seferber edip, Çin'e, Semerkand'a, Afrika'nın ortalarına, dünyanın uç noktalarına kadar gitti. Maddi olarak zekatın nisabını bilebiliriz. Fakat servet dışında da Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği nimetlerin nisabını, şükür borcumuzun miktarını bilemeyiz. Bu sebeple sahabe var gücüyle, son nefesine kadar fedakarane bir hizmet ve infak hayatı yaşadı. Durmadı, yorulmak bilmedi, dinlenmedi. Veda haccındaki 120 bin sahabeden sadece 20 bininin Mekke ve Medine'de metfun olması, diğerlerinin ise emri bil maruf ve nehyanil münker aşkıyla dünyanın dört bir bucağına dağılmış bulunması, bizlere mesuliyetimizi hatırlatan bir ibret aynasıdır. Altınoluk, aslında bu buyurduklarınızın zengin fakir her Müslüman tarafından bilinmesi gerekiyor. Sanki bu bilgileri zihnin arka planlarına itip hayatı devam ettirme gibi bir durum söz konusu günümüzde. Osman Nuri Topbaş. Basit bir misal vereyim sizlere. Ben biraz Kur'an kurslarıyla meşgul oluyorum. Kur'an kurslarına çocuğunu gönderenlerin çoğu ancak 1500 lira, bilemedin 2000 lira geliri olan aileler. Bunun üzerinde geliri olup da çocuğunu Kur'an kurslarına gönderen aileler yok denecek kadar az. Niçin? Çünkü nefsani hayat, ruhani hayatı bastırıyor. Problem burada. Hadis-i şerifte buyrulur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, bütün endişe ve gayretleri, karınları, mide ve şehvetleri için olacaktır. Şerefleri, mallarıyla ölçülecektir. Kıbleleri fasık ve facir kadınlar olacaktır. Dinleri de dirhem ve dinarları olacaktır. İşte onlar mahlukatın en şerlileridir. Onların Allah katında hiçbir nasipleri yoktur. ashabın hayatına bakın. Altınoluk, zaten o husus eleştiriliyor. Deniyor ki, dindarlar genelde fakirler. Yani zenginleştikçe dinle irtibatları azalıyor. Osman Nuri Topbaş. Bu maalesef manevi terbiyeden uzak kalmaya ilaveten, paranın ekseriyetle haramla malul bulunmasının acı bir neticesi. Ashab-ı kiram önümüzde en güzel örnek olarak duruyor. Cenab-ı Hak bize ashab-ı kiramı misal gösteriyor. Onlarda dünyaya aldanıp dine geri plana atmak var mı? Ten rahatlığı için dini gayretlerden uzak kalma var mı? Bir lüks, bir israf var mı? Bir pintilik var mı? Fakir bir sahabiye hediye edilen bir koyun başı, 7 fakir aileyi dolaşıyor. Herkes diğer muhtaç kardeşini kendine tercih ederek ona gönderiyor. Neticede o koyun başı yine ilk verenin önüne geliyor. Bu nasıl bir terbiye? Bu nasıl bir ahlak nizamı? Bugün o terbiyeye muhtacız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi emirlere en çok riayet eden kimse olmasına rağmen, ashabına örnek olmak için pek çok ikaz ve ihtarlarını kendi şahsına izafe ederek buyururdu. Vefatına yakın Ravza'ya geldi. Ashabını topladı. Hayatı boyunca bütün mahlukatın hakkına, beşer gücünün üstünde itina göstermiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ashabım, kimin sırtına vurduysam, işte sırtım gelsin vursun.'' dedi. ''Kimin malını aldıysam, işte malım gelsin alsın.'' buyurdu. Demek ki her Müslüman bu hassasiyet içinde olmalı. ''Benim üzerimde bir kul hakkı var mı? Allah'ın huzuruna ben nasıl çıkacağım? Bir yanlışlık yaptım mı? Birine haksızlık ettim mi?'' diye endişelenmeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetini gören Mid'am isminde bir köle vardı. Efendimizin yükünü indirdiği sırada nereden geldiği belli olmayan bir ok isabet edip ölümüne sebep oldu. Müslümanlar, ''Ey Mid'am, cennet sana mübarek olsun. Ya Resulallah, hizmetçine şehitlik mübarek olsun.'' diyerek ona gıpta ettiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hayır, öyle değildir. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Hayber günü ganimet malları paylaşılmadan önce aldığı bir kilim, şu anda onun üzerinde alev alev yanmaktadır.'' buyurdu. Bunu işiten Müslümanlar çok korktular. O sırada bir kişi Peygamber Efendimiz'e bir veya iki ayakkabı bağı getirdi. ''Ya Resulallah, ben de ganimet malları taksim edilmeden ayakkabılarım için bu bağları almıştım.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sana da cehennem ateşinden bir veya iki bağ, yani bunlardan dolayı azap var.'' buyurdu. Velhasıl kim zerre kadar iyilik yaparsa veya kim zerre kadar kötülük yaparsa karşılığını görecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ''Kim ödememek kastıyla borca girerse Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar.'' Arif gönüller şu hakikati hiçbir zaman hatırlarından çıkarmazlar. Helalin hesabı, haramın da azabı vardır. Kuyumcu terazisi, oduncu kantarı. Onun için Allah dostları her hallerini büyük bir titizlikle, adeta kuyumcu terazisi hassasiyetiyle tartmışlardır. Kuyumcu terazisinde miligramlar bile fark eder. Avamsa bunu oduncu kantarıyla bile tartsa, yine de kurtulmuş olur. Fakat bugün durum, oduncu kantarını da geçti, aştı. Nefsani hayat ve gaflet o kadar çoğaldı ki, iman hassasiyetleri adeta dumura uğradı. Bir Allah dostuna nefis nedir diye sorulur. Gözünün önüne iki parmağını koy, bir şey görebilir misin diye cevap verir. Yani terbiye olmamış bir nefis, insanın kendi eliyle kendini âmâ etmesidir. Kendi kendini kandırmasıdır. Bu da şundan meydana geliyor. Nefsin mayasında faniliğe isyan var. Nefis, faniliği kabul etmek istemiyor. Yaşlansa bile kabul etmiyor. Biz döşemelik kumaş ticaretiyle meşgulken, bir gün mağazaya iki tane yaşlı kadın geldi. Birbirlerine kız diye hitap ediyorlardı. O yaşlarına rağmen, kız gel şuna da bak diyorlardı. Kılık kıyafetleri de kolejli genç kızlar gibiydi. Nedir bu? Faniliğe isyan edercesine bir yaşayış. Gözünün önüne iki parmağını koymuş, yaklaşan ölümü görmüyor. Sosyetik muhitlerde kabristan gören, musalla taşı gören yerlerde kat fiyatları düşüyor. Niye? Ölümü hatırlattığı için. Tabut görüp de ölümü düşünmek istemiyor insanlar. Çünkü ham nefiste faniliğe isyan var. Halbuki bir cenaze arabası geçerken, bu tabutun içinde bugün ben olabilirdim diyeceksin. Gazali Hazretleri oğluna nasihat ediyor. Oğlum, farz et ki bugün öldün ve dünyaya geri gönderildin. Sakın ola ki bugünün bir anını bile boşa geçirme. Her nefesi paha biçilmez bir nimet bil. Yani bundan sonraki hayatını ona göre tanzim et buyuruyor. Velhasıl en büyük marifet, nefsin gafletini bertaraf edebilmek. Üç şey huzur ve saadetin sırrıdır. Tevazu, kanaatle zenginleşmek ve ölümü sık sık tefekkür etmek. Kebabın kokusu reklamı. Altınoluk. Müslümanın parayla imtihanında, kazanırken ve harcarken dikkate alması zaruri olan ölçüler nelerdir? Peygamberimizin ve sahabe-i kiramın hayatında nasıl bir denge kurulmuştu? Osman Nuri Topbaş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicretinde ilk olarak kardeşliği tesis etti. Onun akabinde Müslümanlarla gayrimüslimler arasında vatandaşlık hukukunu yürürlüğe koydu. Ardından çarşıya çıktı, ticaret ve kazancı tetkik etti. Çarşıda bir satıcıya uğradı. Önündeki buğday yığınının içine elini daldırdı, ıslaklık hissedince, "Nedir bu?" diye sordu. Adam, "Yağmur ıslattı ey Allah'ın Resulü," dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu ıslak kısmı üste bırakıp insanların görmesini sağlayamaz mıydın? Aldatan benden değildir." Günümüz ticari hayatındaki aldatmaların en başında ise reklamlar gelmektedir. Reklamlar ekseriyetle israfı teşvik, malı olduğundan daha üstün gösterme, diğer taraftan da kadının cazibesini bir vitrin malzemesine dönüştürerek bu yolla ticaretine revaç verme mahiyetini aldı. Şu da çok hazin bir tablodur ki, günümüzde oburluğu teşvik yarışı başladı. Kebap ve emsali yemekler vitrine edilmekte. Onu satın alamayacak olan birçok garip, yetim ve kimsesizlerin kul hakkına girilmektedir. Eskiden bazı lokantalarda yemeklerin bulunduğu kısmın önüne bir perde çekilir, yemekler gösterilmezdi. Yine pazardan alınan meyve, sebze vesaire fileye konur, file de içini göstermeyen bir başka torbaya konurdu. Bunları alamayacak olan fakir fukaranın gözü takılmasın diye. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yemeğin kokusuyla bile komşuya eziyet etmeyi yasaklamıştır. Günümüzde ise maalesef kokusuyla beraber bir de vitrine edilmesi adeta mübah görülmeye başlandı. Bu halse toplumda varlıklı ve yoksul arasındaki muhabbet, kardeşlik ve tesanüt duygularını zayıflatmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hak ve hukuk tevzi etti. Buna rağmen daha önce de ifade ettiğim gibi vefatına yakın Mescid-i Nebevi'de ashabını toplayıp onlara "Ashabım, kimin sırtına vurduysam işte sırtım, gelsin vursun. Kimin malını sehven aldıysam işte malım, gelsin alsın" buyurdu. Böylece kendi şahsında bizlere "Kul hakkına riayet edin, bu dünyada helalleşin, nefsaniyet yapıp da insanlara rezil olurum diye korkmayın, ahiret rezilliği bu dünyadaki rezillikten çok daha beterdir. Ne yapın edin, ahirete kul hakkıyla gitmeyin" talimatı verdi. Hak yememek ve helalleşmek ticari hayatın en mühim düsturları. Hadis-i şerifte buyurulur, "Kimin üzerinde kardeşine karşı ırz veya başka bir şey sebebiyle hak varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı, kıyamet ve hesaplaşmanın olacağı gün gelmezden önce daha buradayken helalleşsin. Aksi takdirde o gün salih bir ameli varsa o zulmü nispetinde kendinden alınır. Eğer hasenatı yoksa arkadaşının günahından alınır, kendisine yüklenir."